Bismillahirrahmanirrahim. Emirdağ Lahikası 1. Bölüm. Takdim. Bu lahika mektupları ki 27. mektuptur, Risale-i Nur'un ilk telifi ile başlayıp devam ede gelmiştir. Risaleler Barla'da telif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymetli talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazreti Üstad'a mektuplarla takdim etmişler. Bazı müşkülatlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler. Böylece hem Hazreti Üstad'ın hem talebelerin mektupları ile Barla Kastamonu ve Emirdağ Lahika mektupları vücuda gelmiştir. Barla Lahikaları, Risale-i Nur'un Barla'da telif edildiği ve kalemle istinsah edilerek neşre başlandığından Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nur'un ilk müştak talebelerinin Nur'ların hemen telifi zamanında ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimi hissiyat, kalbi ve ruhi istifade ve istifazalarını dile getiren fıkralarını ve Hazreti Üstad'ın da bazı mektuplarını ihtiva etmektedir. Kastamonu layıkaları ise Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur müellifi Kastamonu'ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş, bu müddet zarfında Nur müellifi Isparta'daki talebeleri ile daimi muhabere ederek Nur'ların hattı Kur'an'la yazılıp çoğalması, neşri ve inkişafı ve eski yazı bilmeyen gençlerin istifadesi için de Risale-i Nur külliyatından bazı bahislerin daktilo ile çoğaltılması hususunda şedid alaka göstermiş ve Risale-i Nur'un mahiyeti, kıymeti, deruhte ettiği kutsi vazife-i imaniyesi ve mazhariyeti hem talebelerinin tarzı hizmetleri mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri ve ehli İslam'ın birbiri ile muamelatında takip edecekleri ihlaslı hareketleri gibi dahili harici birçok meselelere temas etmiştir. Bu itibarla Kastamonu layıka mektupları bilhassa yazıldığı zaman itibariyle de büyük ehemmiyet kesbeden bir devrin mahsulü olması ve birçok içtimai meseleleri ve külli bir nazarı hakikatla mütalaa, mülahaza ve küllileşmesi gibi cihetlerde büyük kıymeti haizdir. Emirdağ Laika Mektupları 1. kısmı 15 Haziran 1944'te Denizli hapsinden beraat ile tahliyeden sonra heyeti vekile kararıyla Emirdağ'ında ikamete memur edilen Risale-i Nur müellifi Said Nursi Hazretleri 1947 sonlarına kadar, yani 3. büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emirdağ'ında ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ile Anadolu'da Nur'ların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektup ve suallerine cevaben yazdığı mektuplardır. İkinci kısım ise 1948-1949 Afyon cezaevinde 20 ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emirdağ'ına avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1951 yılında Eskişehir'de 2 ay ikameti müteakip oradan da Gençlik Rehberi Mahkemesi münasebetiyle 2 defa İstanbul'a gelip 3'er ay İstanbul'da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağ'dayken talebelerine yazdığı mektuplar ve mahkemelere ve davalara temas eden meselelere dair müteaddit bahislerdir. 1953'ten sonra ikamet eylediği Isparta'da da ara sıra yazdığı mektuplar da vardır. Eskişehir, Denizli ve Afyon cezaevlerindeyken hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymetli hapishane mektupları ise yine müellifi muhterem Hazreti Üstad'ın neşrinin tensibiyle Şualar Mecmuası'nda aynen neşredilmiştir. Bu lahikalarda geçen talebelerin mektupları nurlardan aldıkları feyz-i iman, İhlas ve sadakatlerini, şehamet-i imaniyelerini ifade eden üstadlarına arz etmek ve teşekküratlarını bildirmek ve bu zamanda zuhur eden bu ders-i Kur'aniyenin muhatapları olduklarını ishar ediyor ve Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve Hazreti Üstad'ın davasına birer şahit hükmünde bulunuyor. Risale-i Nur'un telifi ve neşriyle beraber bu lahika mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri bizzat muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensip edilmesi ve müteaddit mektuplarda da bu lahikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri herhalde bu lahikaların ehemmiyetini tebarüze kafidir. Evet, Risale-i Nur'un telifi zuhuru ve neşri ile beraber Hizmet-i Nuriye'nin ve Ders-i Kur'aniye'nin taliminde ve ifasında ve Meslek-i Nuriye'nin taalliminde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin ceryanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, Hizmet-i Kur'aniye'nin inkişafında sühulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyar zaruridir, kat'idir, bedihidir. İşte Hazreti Üstad'ın bu gibi şüphe götürmez hakikatlere ve meselelere isabetle parmak basıp dikkati çekmesi, talebelerine ikazda bulunması elbette bu Hizmet-i Kutsiye'nin ehemmiyeti iktizasındandır. Hem bu layıkaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melfuz bulunduğunda daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vakalar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç kendini göstermiştir. Nurların birinci talebesi Hulusi Bey, Hazreti Üstad'a arz ettiği bir mektubunda dünyayı unutmak isteseniz başka hiçbir sebep olmasa dahi yalnız bu mübarek sözlerle rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. Allah için sizi sevenlere ve sizden izahta bulunanlar sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla meclisi ilminizde takrir buyurduğunuz mütenevvi ve sözlere bile geçmeyen mesail kat'iyetle gösteriyorlar ki ihtiyaç da hizmette bitmemiştir demekte ve nurların hizmetinde ikaz, ihtar ve irşatlara ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir ki ondan sonra zuhur eden ihtiyaca muvafık lahikalar o mübarek zatın isabetli sözünü teyit etmiştir. Bu lahikalarda görüleceği gibi Nur müellifi Aziz Üstadımız Risale-i Nur'un neşri okunup yazılması gibi bizzat nurlarla iştigale ehemmiyet vermekte talebelerini daima teşvik etmektedir. Bunun lüzum ve hikmeti ise şüphesiz izahtan varestedir. Zira asrımızda kainat fenleri ve maddi ilimler revaçta olup yeni yetişen nesiller bu ilim ve fenleri okudukları hem tabiiyyun ve maddiyyunun din ve maneviyet aleyhindeki neşriyatı hem küfr-i mutlak ceryanı ki hiçbir din ve maneviyatı tanımayan ve Allah'a iman hakikatine karşı muaraza ederek dinsizliği neşreden, İslami fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikri küfrisini aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslam ve iman düşmanlarınca ön plana alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. Çünkü Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakim'in bir mucize-i maneviyesi ve bu zamanın dinsizliğine karşı manevi atom bombası olarak solculuk ceryanlarının maneviyat-ı kalbiyeyi tahribine mukabil maneviyat-ı kalbiyeyi tamir edip ferden ferda iman-ı tahkikiden gelen muazzam bir kuvvet ve kudrete istinadı okuyucuların kalplerine kazandırıyor ve bu vazifeyi de yine mukaddes Kur'an'ımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle ifa ediyor. Tefekkür-ü imani dersiyle tabiiyyun ve maddiyyunun boğulduğu aynı meselelerde tevhid nurunu gösteriyor. İman hakikatlarını madde aleminden temsiller ve deliller göstererek izah ediyor. Liselerde, üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı meselelerinde iman hakikatlarının ispatı güneş zuhurunda gösteriyor. Bu gibi çok cihetlerle Risale-i Nur bu zamanda ehli iman ve İslam için ön planda ele alınması icap eden ehli iman elinde manevi elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefekkürüne, anlayışına hitap eden, ihtiyacı en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyz ve ilham tarikiyle ayetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur'anidir. Külli marifetullah bürhanlarıdır. Asrımızın efkarının anlayışına ve idrakine hitap edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakim'in bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri bilhassa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet yine dünyaya örnek, ahlak ve fazilette üstad olarak insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halas için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden anarşiliğin ifsat ve tahribin yegane çaresi ancak ve ancak ilahi, semavi bir dinin ezeli ve ebedi hakikatleridir. Hakikat-ı İslamiyettir. Risale-i Nur, hakikat-ı İslamiye ve Kur'aniyeyi müsbet ve müdellel bir şekilde insanlığın nazara tahkikına arz ve ifade etmektedir. Hem Nur müellifi bir mektubunda dahilde tarafgirane adavet ve münakaşalara vesile olan füruatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkan-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslam'ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur'an'ın hakaiki imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim demek suretiyle hizmet-i İslamiyenin ve mesail-i diniyenin umumunu tazammül eden müşhat ve camiyeti faiz bulunduğunu, dini hizmetlerin her nev'ini teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-i Kur'ani olan Risale-i Nur dairesinin umum ehli iman ve İslam'a şamil bulunduğunu ifade ediyor. Ve yine aynı mektubunda devamla, hatta değil Müslümanlarla, belki dindar Hristiyanlarla dahi dost olup adaveti bırakmaya çalışıyorum. Harbi umumi ve komünizm altındaki anarşistik tehlike ve tahribatlarının lisan-ı haliyle dünya fanidir, firaklarla doludur. Ey insanlar, adaveti bırakınız, Kur'an dersini dinleyip birleşiniz, yoksa sizi mahvedeceğiz diye beyanıyla bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarzı hizmeti yine Kur'an'ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i ilahiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur'un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. İşte laike mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve külli meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'aniyenin esaslarını ders veriyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hizmetkarları Tahiri, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur ve Bayram. Bismihi Subhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Emirdağ'daki kardeşlerime, benim hakkımda evham edenlere değiniz ki, biz hizmet ettiğimiz bu adamın 20 senelik hayatının bütün mahrem ve gayrı mahrem mektuplarını ve kitaplarını ve esrarını hükümet şiddetli taharriyatla elde etti. 9 ay hem Isparta, hem Denizli, hem Ankara adliyeleri tetkikten sonra bir tek gün cezayı bir tek talebesine vermeyi mucip bir madde 5 sandık kitaplarında ve evraklarında bulunmadı ki hem Ankara ehli hukuku hem Denizli mahkemesi ittifakla beraatine karar verdiler. Hem bu zaruri işlerini ihtiyarlığına hürmeten gördüğümüz adam mahkemece dava etmiş ve bütün hazır arkadaşlarını şahit gösterip tasdik etmiş ettirmiştir ki 20 senedir hiçbir gazeteyi ve siyasi eserleri ne okumuş, ne sormuş, ne bahsetmiş ve 10 senedir hükümetin 2 reisinden ve bir vali ve bir mebusundan başka hiçbir erkanı ve büyük memurları bilmiyor ve tanımıyor ve tanımaya merak etmemiş ve 3 senedir harbi umumi ne sormuş, ne bilmiş, ne merak etmiş, ne radyo dinlemiş ve intişar eden 130 telifatından 20 sene zarfında 100.000 adamın dikkatle okudukları halde ne idareye, ne asayişe, ne vatana, ne millete hiçbir zararı hükümet görmemiş. 5 vilayetin dikkatli zabıtaları ve taharri memurları ve mahkeme işiyle iştigal eden 3 vilayetin ve merkezi hükümetin 4 adliyelerinin ağır ceza mahkemeleri en ufak bir suç bulmamış ki tahliyelerine mecbur oldular. Eğer bu adamın dünya iştihası ve siyasete meyli olsaydı, hiç imkanı var mı ki bir tereşuhatı ve emareleri bulunmasın? Halbuki mahkeme safahatında hiçbir emare bulamadılar ki, muannit bir müddeyi umumi mecbur olup, vukuat yerinde imkanatı istimal ederek, mükerreren iddianamesinde yapabilir demiş ve yapmış dememiş. Yapabilir nerede, yapmış nerede? Hatta mahkemede Said ona demiş, herkes bir katli yapabilir. Bu iddianız ise herkesi ve sizi mahkemeye vermek lazım geliyor. Elhasıl ya bu adam tam divanedir ki bu derece dehşetli umuru dünyaya karşı lakayt kalıyor veyahut bu vatanın ve bu milletin en büyük bir saadetine ihlasla çalışmak için hiçbir şeye tenezzül etmez ve ehemmiyet vermez. Öyleyse bunu taciz ve tazyik etmek vatan ve millete ve asayişe bir nevi ihanettir ve onun hakkında bu çeşit evham etmek bir divaneliktir. Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır. Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki, Mustafa Kemal sana 300 lira maaş verip Kürdistan'a ve Vilayat-ı Şarkiye'ye Şeyh Sinusi yerine vaiz-i umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen 100 bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun dediler. Ben de onlara cevaben dedim ki, 20'şer 30'ar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüz binler vatandaşa her birisine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye alet olamayan ve tabi olmayan ve sırrı ihlası taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Hatta ben hapiste muhterem kardeşlerime demiştim, eğer Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkum eden zatlar Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idamı ebediden necat bulsalar, siz şahit olunuz. Ben onları da ruhu canımla helal ederim. Beraatimizden sonra Denizli'de beni tarassutla taciz edenlere ve büyük amirlerine ve polis müdürüyle müfettişlere dedim. Risale-i Nur'un kabili inkar olmayan bir kerametidir ki 20 sene mazlumiyet hayatımda yüzer risale ve mektuplarımda ve binler şakitlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahili ve harici hiçbir komite ile hiçbir vesika, hiçbir alaka 9 ay tetkikatta bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki bu harika vaziyeti versin? Bir tek adamın birkaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa elbette onu mesul ve mahcup edecek 20 madde bulunacak. Madem hakikat budur, ya diyeceksiniz ki pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor, veya diyeceksiniz gayet inayetkârâne bir hıfz-ı ilahidir. Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır. Millete ve vatana büyük bir zarardır ve böyle bir hıfz-ı ilahi ve inayet-i Rabbaniye'ye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür. Eğer deseniz seni serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrarınla hayat-ı içtimaiyemizi bulandırabilirsin. Ben de derim, benim derslerim bila istisna bütünü hükümetin ve adliyenin eline geçmiş. Bir gün cezai mucib bir madde bulunmamış. 40-50 bin nüsha risale o derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla geldiği halde menfaatten başka hiçbir zararı hiçbir kimseye olmadı. Hem eski mahkemenin hem yeni mahkemenin mucibi mesuliyet bir madde bulamamaları cihetiyle yenisi ittifakla beraatimize ve eskisi dünyaca bir büyüğün hatırı için 130 risaleden 5-10 kelime ile bahane edip yalnız kanaat-ı vicdaniye ile 120 vevkuf kardeşlerimden yalnız 15 adama 6'şar ay ceza verebilmesi kat'i bir hüccettir ki bana ve Risale-i Nur'a ilişmeniz manasız bir tevehhümle çirkin bir zulümdür. Hem daha yeni dersim yok ve bir sırrım gizli kalmadı ki nezaretle tadiline çalışsanız. Ben şimdi hürriyetime çok muhtacım. 20 seneden beri lüzumsuz ve haksız ve faydasız tarassutlar artık yeter. Benim sabrım tükendi. İhtiyarlık zafiyetinden şimdiye kadar yapmadığım bedduayı yapmak ihtimali var. Mazlumun ahı ta arşa kadar gider diye bir kuvvetli hakikattir. Sonra o zalim, dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahlar dediler, sen 20 senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın. Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın. Eski kıyafetin ile bulundun. Halbuki 17 milyon bu kıyafete girdin. Ben de derim, 17 milyon değil, belki 7 milyon da değil. Belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7 bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebr-i kanuni cihetiyle girmektense, azimet-i şer'iye ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Benim gibi 25 seneden beri hayat-ı içtimaiyi terk eden adama inat ediyor, bize muhaliftir denilmez. Haydi inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal o inadı kıramadı ve iki mahkeme kırmadı ve üç vilayetin hükümetleri onu bozmadı, siz neci oluyorsunuz ki beyhude hem milletin hem hükümetin zararına o inadın kırılmasına çabalıyorsunuz? Haydi siyasi muhalif de olsa, madem tasdikiniz ile 20 senedir dünya ile alakasını kesen ve manen 20 seneden beri ölmüş bir adam yeniden dirilip faydasız kendine çok zararlı olarak hayat-ı siyasiyeye girerek sizin ile uğraşmaz. Bu halde onun muhalefetinden tevehhüm etmek divaneliktir. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum. Ne yaparsanız yapınız, minnet çekmem. Dediğim onları hem kızdırdı hem susturdu. Son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu parçayı sizler dahi Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan Risaleler ve Mektuplar mecmuasının başında yazarsınız. Eğer mecmualar olmasa da birinci şua'ın başında yazarsınız. Beni merak etmeyiniz. Sevabın ziyade olması bana sıkıntıları bir cihette sevdirir ve nurların iltişarına başka sahalarda meydan açar. Umumunuza birer birer selam. Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretler ile ondan haber veren 8 parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye, aynı davaya ittifakları sarahat derecesindedir. Vahdet-i mesele cihetiyle o emareler birbirine kuvvet verir, teyit eder. O 8'den 3 tanesi İmam Ali'nin 3 kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber vermesine dairdir. Bu 8 parçayı Ankara ehli vukufu tetkik etmiş, itiraz etmemişler. Yalnız demişler, bu yazılmamalı idi. Keramet sahibi kerametini yazamaz. Ben de onlara cevaben dedim, cevap verdim ki, bu benim değil, Risale-i Nur'un kerametidir. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve tefsiridir dedim. Onlar sustular, demek kabul ettiler. Gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasipti. Fakat bu kadar hadsiz muarızlar ve çok kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında az ve fakir ve zayıf olan bizlere kuvve-i maneviye ve gaybi imdat ve teşci ve sebat ve metanet vermek için mecburiyeti kat'iye oldu. Ben de yazdım. Benim benliğime bir hotfuruşluk verip sükutuma sebep olsa da ehemmiyeti yok. Bu hizmete, yani ehli imanı dalalet-i mutlakadan kurtarma lüzum olsa, dünyevi hayat gibi Ankara ehli vukufunun ittifakla verdikleri raporun suretidir. Dolu bulunan Cem 15 sandık kitap tarafımızdan açılarak okundu. Haşiye: ehli vukuf raporundaki tenkit kısmı mahkemede kat'i cevapları verildiğinden ve müdafaatımın ahirinde yazıldığından burada yazılmadı. Zaten o tenkitler 3-4 risalede yalnız 10 cüz'i meseledir. Hem siyasi değil, ilmidirler. Hem o itirazlar sehiv ve hata olduğu senetlerle mahkemede ispat edilmiştir. Dolu bulunan Cem'an 5 sandık kitap tarafımızdan açılarak okundu. Said Nursi tarafından telif edilen basılmış basılmamış Risale-i Nur eczaları ve Risale-i Nur'a ekli Said Nursi ile bazı şakirtleri tarafından yazılmış ilmi ve dini mektuplarla şakirtlerin birbirleriyle ve Said Nursi ile adi muhabere mektupları ve klişeler inceleme mevzuu salahiyetimiz dahilinde görülerek incelendi. Bunların mahiyetini belirtmek için bu risale ve mektupları iki neve ayırmak gerektir. Risaleler: bir ayetin tefsiri ve bir hadisin şerhi maksadıyla yazılmış olanlarıyla din, iman, Allah, peygamber, Kur'an ve ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsillerle yazılmış, ilmi görüşleri ve ihtiyarlarla gençlere hitap eden ahlaki öğütler ve kısmen hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakalar ve esnafa ait faydalı menkıbeleri ihtiva eden, mevcudun %90'ını teşkil eden risalelerdir ki, bunlar da bütün bu risalelerde müellif, hem samimi hem hasbi ve hem de ilim yolundan ve dini esaslardan hiç ayrılmamıştır. Bunlarda dini alet etmek ve cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakitlerin birbirleriyle ve Said Nursi ile adi muhabere mektupları da bu nevidendir. 1. Said Nursi İstanbul'dayken kazandığı ehemmiyeti şan-ı şerefin kalın bir uykudan ibaret sakin bir rüyayı muvakkat bir sersemlik olduğunu söyler ve İstanbul'da bir iki sene gafletle siyasete karıştığından bunu dünyanın ölümü diye tasvir eder. Bu münasebetle eski Said, yeni Said diye iki şahsiyet bulunduğunu ve bu şahsiyetlerin birbirinden ayrı olduklarını söyler. Sonra 9 adet birincide 20 kadar risale bulunan mecmuasının sonunda Isparta'da Risale-i Nur şakitlerine yazılan mektubun içinde siyasete tenezzülün hata olduğunu söyler. 2. Said Nursi'nin en mühim kitabı olan Hüccetül Baliga adlı kitabın bir münacat kısmında bu dünya fanidir. En büyük dava baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın itikadı sağlam olmazsa davayı kaybeder. Hakiki dava budur. Bunun haricindeki davalara karışmak zararlıdır. Siyasetle meşgul olan ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır. Hem de siyaset boğuşmalarına kapılanlar selameti kalbini kaybeder der. 3. 26. lem'ada ihtiyar dünyada benim hakiki vazifem neşri esrarı Kur'aniyedir. Sayfa 45. Bu memlekette hamiyet-i İslamiye noktasından alakadarım. Yoksa benim ne hanem var ne evladım. Sayfa 59. 4. 21. lem'ada kardeşlerine verdiği öğütlerden birinci düstur amelinizde rızayı ilahi olacak. Maddi menfaat fikri olmayacak. Bu yazılarda ben sofi değilim. Mesleğimiz tarikat değildir. Sayfa 8. Hubbu cah ve nazarı kendine celbetmek ruhi bir marazdır. Buna gizli bir şirk denir. Eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı makam bir olurdu. O makama çok namzetler olurdu. Mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyetini takınamaz. Denizli Mahkemesi'nin ittifakla verdiği karar suretidir. Şahitler ifadelerinde mazlumlara atf ve isnat olunan suçu işledikleri hakkında ademi malumat beyan etmişler. Bilhassa Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden Emin Büke'nin riyaseti altında ehli vukuf intihab olunan Ankara Diyanet İşleri Müşavere heyeti azasından Dersi Am ve Profesör Yusuf Ziya Yörükhan ve Ankara Dil Tarih Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Necati Lügal ve Türk Tarih Kurumu ve Türk İslam Kitapları Derleme Heyeti azasından Yusuf Aykut tarafından tanzim kılınan evrak arasında mevcut raporlarında Said Nursi'nin yegan yegan tetkik olunan risale ve kitaplarında halkı dini ve mukaddesatı alet ederek devletin emniyetini ihlale teşvik etmek veya cemiyet kurmak kastinde olduğunu gösterir, bir sarahat emare olmadı. Mevkuflardan Said Nursi'nin mensuplarına gelince, onlar Said Nursi'nin ilim ve vakıfhane eserlerine din meselelerini ve Kur'an hakikatlarını öğreneceğiz diye peşine düşmüşler ve bunlar hüsnü niyet sahibi olup sırf dini itikat yönünden Said'e ve okudukları risalelere bağlılık göstermişler. Bu maksatla yaptıkları muhabere mektuplarının münderecatında hükümete karşı kötü maksat beslemedikleri ve bir cemiyet veya tarikat kurmak fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmış olduğuna mütedair olduğu görülmüş ve her ne kadar evrak arasında mevcut sorgu hakimliğince Denizli Ehli Vukuf raporunda Said Nursi'nin bazı asarından istidlal tarikıyla ve mesnetsiz olarak kendisinin ve mensuplarının hükümete karşı kötü bir maksat besledikleri beyan olunmakta ise de evrak-ı tahkikiye münderecatında ve şuhudun mazlumlara atfen ve isnat olunan efal hakkında ademi malumat beyan etmelerine ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaptırılan ehli vukuf raporu mahiyet ve münderecatına göre şayan-ı ihticat ve ittifat görülmemiş. ve esasen mazlumların ekseriyeti azamisi okumak, yazmaktan aciz bulunmuş, diğer kısmında kendilerini ibadet ve taata vermiş oldukları binaenaleyh devletin emniyetini ihlal edecek, mahiyet arz edecek, şerait ve evsafı haiz kimselerden olmadıkları tezahür ve tahakkuk etmiş ve mahkemenin kanaat-ı vicdaniyesi de bu merkezde tecelli ve tahassül etmiş olmakla müdde-i umuminin tecziyeleri hakkındaki mütalası zikir ve tadad olunan delaile karşı gayr-ı varit görüldüğünden reddiyle zan altına alındıkları efalden beraatlerine başka sebeple mefkuf değillerse tahliyelerine müttefikan karar verildi. 15-6-1944 Reis Ali Rıza Rahmetullahi Aleyh. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi ittifakla beraatlerine kararlarını hükmüyle imza ediyor. Kendi kendime bir hasb-ı haldir. Bu hasb-ı hali Ankara makamatına işittirmeyi ıslahtan sonra sizin tensibinize havale ederim. Hakim kendisi müddeyi olsa elbette kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım, benim gibi biçarelere dedirtir. Evet, şimdiki vaziyetim hapisten çok ziyade sıkıntılıdır. Bir günü bir ay hapsi münferit kadar beni sıkıyor. Bu gurbet ve ihtiyarlık ve hastalık ve yoksulluk ve zafiyetle kışın şiddeti içinde her şeyden men edildim. Bir çocukla, bir hastalıklı adamdan başka kimseyle görüşmem, zaten ben tam bir hapsi münferitte 20 seneden beri azap çekiyorum. Bu halden fazla bana tecrit ve tarassutlarıyla sıkıntı vermek ise gayretullah'a dokunup bir belaya vesile olmasından korkulur. Mahkemede dediğim gibi nasıl ki 4 defa dehşetli zelzeliler bize zulmen taarruzun aynı zamanında gelmesi gibi pek çok vukuat var. Hatta tahmin ederim ki benim hukukumu muhafaza ve beni himaye etmek için çok güvendiğim Afyon Adliyesi Denizli Mahkemesi'ndeki Risale-i Nur hakkında müracaatıma bilakis ehemmiyet vermedi, beni meyus etti. Adliyenin yangınına bir vesile olduğu ihtimali var. Ben derim ki benim hakkımda vicdanlı ve insaniyetli olan bu kazanın hükümeti, zabıta ve adliyesiyle beraber beni tam himaye etmek en ehemmiyetli bir vazifesidir. Çünkü 20 senelik bütün eserlerimi ve mektuplarımı 3 adliye ve merkezi hükümet 9 ay tetkikten sonra beraatimize ve tahliyemize karar verdi. Fakat ecnebi menfaati hesabına ve bu millet ve bu vatanın pek büyük zararına çalışan bir gizli komite bizim beraatimizi bozmak için her tarafta habbe-i kubbe yaparak bir kısım memurları aleyhime evhamlandırdılar. Bir maksatları benim sabrım tükensin, artık yeter dedirsinler. Zaten onların şimdi benden kızdıklarının bir sebebi sükutumdur. Dünyaya karışmamaktır. Adeta niçin karışmıyorsun, ta karışsın maksadımız yerine gelsin diyorlar. Aleyhime hükümetin bir kısım memurlarını evhamlandırmakla istimal ettikleri bir iki destelerini beyan ediyorum. Derler, Said'in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli hem kesretlidir. Ona temas eden ona dost olur. Öyleyse onu her şeyden tecrit etmek ve ihanet etmekle ve ehemmiyet vermemekle ve herkesi ondan kaçırmakla ve dostlarını ürkütmekle nüfuzunu kırmak lazımdır diye hükümeti şaşırtır, beni de dehşetli sıkıntılara sokarlar. Ben de derim, ey bu millet ve vatanı seven kardeşler, evet o münafıkların dedikleri gibi nüfuz var, fakat benim değil. Belki Risale-i Nur'undur ve o kırılmaz, ona iliştikçe kuvvetleşir ve millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edilmemiş ve edilmez ve edilemez. İki adliye 10 sene fasıla ile şiddetli ve hiddetli 20 senelik evrakımı tetkikat neticesinde bir hakiki sebep cezamıza bulmaması bu davaya cerh edilmez bir şahittir. Evet, eserler tesirlidir, fakat millet ve vatanın tam menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan 100.000 adama kuvvetli imanı tahkiki dersi vermekle saadet ve hayatı ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli hapishanesinde kısmen ağır ceza ile mahkum yüzler adam, yalnız meyve risalesiyle gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri, hatta 2-3 adamı öldürenler, onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri ve o hapishane müdürünün ikrarıyla hapishanenin bir terbiye medresesi hükmünü alması, bu müddaya reddedilmez bir senettir, bir hüccettir. Evet, beni her şeyden tecrit etmek işkenceli bir azap ve katmerli bir zulümdür ve bu millete kadirli bir hıyanettir. Çünkü 30-40 sene hayatımı bu millet içinde geçirdiğim halde temasından hiç zarar görmediğine ve bu dindar millet çok muhtaç olduğu kuvve-i maneviye ve teselli ve kuvvet-i imaniye menfaatini gördüğüne kat'i bir delili, bu kadar aleyhimde olan şiddetli propagandalara bakmayarak her tarafta Risale-i Nur'a fevkalade teveccüh ve rağbet göstermeleri, hatta itiraf ederim 100 derece haddimden ziyade layık olmadığım büyük iltifat etmesidir. Ben işittim ki benim iaşeme ve istirahatime buradaki hükümet müracaat etmiş, kabul cevabı gelmiş. Ben bunların insaniyetine teşekkürle beraber derim. En ziyade muhtaç olduğum ve hayatımda en esaslı düstur olan hürriyetimdir. Asılsız evham yüzünden emsalsiz bir tarzda hürriyetimin kayıtlar ve istibdatlar altına alınması beni hayattan cidden usandırıyor. Değil, hapis ve zindanı, belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat hizmet-i imaniyede ziyade meşakkat ise ziyade sevaba medar olması bana sabır ve tahammül verir. Madem bu insaniyetli zatlar benim hakkımda zulmü istemiyorlar, en evvel benim meşru dairedeki hürriyetime dokundurmasınlar. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Evet, 19 sene bu gurbette yalnız 200 banknot ile şiddetli bir iktisat ve kuvvetli bir riyazet içinde kendini idare ederek hürriyetini ve izzeti ilmiyesini muhafaza için kimseye izhar-ı hacet etmeyen ve minnet altına girmeyen ve sadaka ve zekat ve maaş ve hediyeleri kabul etmeyen bir adam elbette iaşeden ziyade adalet içinde hürriyete muhtaçtır. Evet, emsalsiz bir tazyik altındayım. Bir iki cüz'i numunesini beyan ediyorum. Birisi, mahkemece Risale-i Nur'un ilmi bir müdafaanamesi ve Ankara'nın 7 makamatına ve reisi cumhura müdafaatımla beraber gönderilen ve neticede Ankara ehli vukufunun takdiriyle beraatimize bir sebep olan ve hapis arkadaşlarımın bana bir yadigar ve hatıra olmak üzere güzel yazılarıyla birkaç nüshası yazılan ve elimde bulunan ve Denizli zabıtası görüp ilişmeyen ve Afyon polis hanesinde bir gece ve buranın zabıtasında da açık olarak bir gece kalan meyve risalesi ile müdafaanameyi her gün endişeler içinde bunları da elimden almasınlar diye saklıyordum. Belki beni tahare edecekler telaşı ile bu gurbette tanımadığım adamlara bunları sakla diyemediğimden çok üzülüyordum. İkincisi, Denizli Mahkemesi hiç ilişmediği ve Eskişehir Mahkemesi yalnız bir tek kelimesine ilişip bir tek harfle cevabını alan İhtiyarlar Risalesini İstanbullu bir adam burada bir adamdan alıp İstanbul'a götürmüş. Her nasılsa aleyhimdeki bir dinsizin eline geçmiş. Abbeyi 10 kubbe yaparak vilayet zabıtasını şaşırtıp kiminle görüşüyor, yanına kimler gidiyor diye beni sıkmaya başladılar. Her neyse, bunlar gibi çok acı numuneler var. Fakat en manasızı da budur ki beni konuşturmamak için hizmetimde bir çocukla bir hastalıklı adamdan başka herkesi ürkütüp benden kaçırtmalarıdır. Ben de derim, 10 adamın benden çekinmeleri yerine 10 binler, belki 100 binler Müslüman Risale-i Nur'un dersine hiçbir maniye ehemmiyet vermeyerek devam ediyorlar. Hem bu memlekette hem hariç alemi İslam'da çok kuvvetli hakikatleri ve çok kıymetli faideleri için tam bir revaç ile intişar eden Risale-i Nur'un binler nüshalarından her biri benim yerimde benden mükemmel konuşuyor. Benim susmamla onlar susmaz ve susturulmazlar. Hem madem mahkemece ispat edilmiş ki 20 seneden beri siyasetle alakamı kestiğim ve hiçbir emare aksine zuhur etmediği halde elbette benimle görüşenden tevehhüm etmek pek manasızdır. Haşiye, garip ve acip bir hadise. Bu ayda bir gün avluya indim, baktım gelen kar üstünde Risale-i Nur'un eczalarında tevafukuna işaret eden boyalar, kırmızı sarı mürekkepler misillü, o karın üstünde serpilmiş katreler ve noktalar var. Çok hayret ettim, sahil yerlere baktım, avlumdan başka yerlerde yoktu. Endişe ettim, kalben dedim, Risale-i Nur umum memleketle, belki Kur'an hesabına küre-i arzla o derece alakadardır ki, onun başına gelen beladan, musibetten bulutlar dahi kan ağlıyorlar. Bir iki adam çağırdım, onlar da hayret ettiler. Benim endişe ve telaşımı gören hane sahibinin birader zadesi Mehmet Efendi zannetti ki ben o karın çokluğundan yolu kapamasından telaş ediyorum. Ben yukarı çıktıktan sonra yolu açmak için o karı iki tarafa atıp o işaretli manidar kırmızı sarı hadiseyi, cevviyeyi kapatmıştı. Ona dedim, kapatmasaydın daha iyi idi. Aynı günde Risale-i Nur aleyhine üç hadise zuhur eyledi. Birincisi, Afyon Adliyesi ile buradaki zabıta çavuşludur. Kitaplarımın iadesine dair müracaatıma mukabil, daha temyizden tasdik gelmediğinden karışmayız diye o cihetten benim ümidimi kırdı. İkincisi, aynı günde benim ahvalimi tecessüs etmek için mahsus bir polisi Afyon'a gönderdiğini öğrendik. Üçüncüsü, aynı günde İstanbul'da bir münafık ihtiyar risalesini bahane ederek aleyhimizde propaganda etmiş, adliyeyi aksettirmiş. Bu gibi hadiselerden müştaklar çekinmeye başladılar. Bi külli musibetin qalu inne lillahi ve inne ileyhi raciun hasbunallahu ve ni'mel vekil siperine girdim.